Ayrım 9, Rüzgarlara Söyleyen Henning Mankell, sayfa 86. Neler olup bittiğini Nelio ancak daha sonra kavrayabilmişti. Gün yarılanıp sıcaklık iyice arttığında, Nelio yorgunluk ve susuzluktan sersemleyip yerinde sallanmaya başladığında, Senyor Castigo ara verme zamanının geldiğini söyledi. Nelio'nun önceki gün uzaktan görmüş olduğu rıhtıma indiler. Duvarlarında plastik şeritlerden oluşan bir perdeyle örtülü kapı şeklinde bir boşluk bulunan bir eve girdiler. İçerisi karanlıktı. Gözleri hala yandığı için Nelio her şeyi bulanık görüyordu. Senyor Castigo dişsiz ve ekşi şarap kokan kirli bir kadına kendisi için bir şişe bira ve bir tabak yemek, Nelio için de bir parça ekmek ve su söyledi. Hesabı ödemek üzere cebinden bir cüzdan çıkararak gülümsedi. ''Sana para vermek istemeyen mavi şapkalı adam hatırlıyor musun?'' Nelio başını salladı. Cüzdanı gördüğüne tam olarak ne olduğunu anlamasa da bir şeyler sezmişti. Yemek sırasında iyice içmiş olan Senyor Castigo sarhoş olmuştu. Onun yanında olmak Nelio'ya giderek artan bir huzursuzluk veriyordu. Ne yapacağını bilmiyordu ama dilenmek istemiyordu. Bunun insanın yapabileceği en şerefli iş olduğu fikrine aklı yatmamıştı bir türlü. Öyle olmuş olsa yanan köydeki insanlar dilencilerden niye her zaman aşağılama ve acımayla söz etmişlerdi ki? Hisleri birbirinden ayırt etmek genellikle çok zordu. Senyor Castigo bir cüzdan daha çıkardı cebinden. Sonra bir kadına ait olduğu belli kırmızı bir para çantası. Nelio nasıl yaptığını tam olarak anlamamasına rağmen boyadan pabuçlu adamın bir yan kesici olduğunu kavramıştı. Kendisine para vermek için duran insanlara yanaşıp sonra hemen uzaklaşıvermesinin nedeni buydu. Senyor Castigo'nun yanından hemen kaçmaya karar verdi. Şehirde hayatta kalmanın başka yolları da olmalıydı. Adam sanki aklından geçenleri okumuşçasına masanın üzerinden eğilerek bir eliyle Nelio'nun çenesini kavradı. ''Kaçabileceğini sanma'' dedi, boş gözlerle yüzüne bakarak. ''Nereye gidersen git bulurum seni. Bu şehirdeki bütün polisler arkadaşımdır. Seni bulmalarını söylemem yeter. Aklından çıkar kaçmayı.'' Nelio'yu bırakıp birasına ve cüzdanlara döndü. Dişsiz kadın yanında durmuş ona bakıyor, arada bir banknotlardan birkaçını kapmaya çalışıyordu. Ancak Senyor Castigo dikkatliydi ve her seferinde eline vuruyordu. İkisi arasındaki kaba bir oyundu sanki bu. Nelio sandalyesini en karanlık köşeye çekmiş, bir hırsızın nasıl olup da polislerle arkadaş olabileceğini düşünüyordu. Belki de şehirde her şey tersineydi. Yine de Senyor Castigo'nun esas olarak kendisini korkutmak için böyle konuştuğundan emindi. Kaçmazsa her şey daha kötü olacaktı. Gözlerinin sürülen soğanlar sonucu kısa süre içinde kör olması işten bile değildi. Beklediği fırsatı karşısındaki sandalyede oturan Senyor Castigo'nun kafasını arkasındaki duvara dayayıp ağzı açık, horultulu bir uykuya dalmasıyla buldu. Dişsiz kadın da arka taraftaki yanık yağ kokuları saçan odaya çekilmişti. Nelio yavaşça ayağa kalktı ve kapıya doğru geri geri gitmeye başladı. Plastik perdeyi yavaşça araladığında bir ışık huzmesi Senyor Castigo'nun yüzünü yaladıysa da adam uyanmadı. Nelio caddeye çıkar çıkmaz koşmaya başladı. Senyor Castigo'nun eli her an ensesine yapışacaktı sanki. Ya da intikam almak için ölüler aleminden geri gelmiş olan kısık gözlü adamın eli. Ya da dişsiz adamın eli. Nelio bütün gücüyle koşuyordu. İyice uzaklaşıp pazar yerinde toplanan kalabalığın arasına karışana kadar durmadı. Orada soluklandıktan sonra balık şeklindeki çeşmelerden birinin ağzından fışkıran suyla susuzluğunu giderdi ve yüzünü yıkadı. Sürekli olarak kendini görünmez kılmaya çalışıyordu. Çevresine bakınıyor, Senyor Castigo'nun izini sürdüğünü düşünüyordu. Ayrıca pazar yeri polis doluydu. Nelio polislerin silahlarının haydutlarınkinin aynısı olduğunu fark etti. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Polislerin yan kesicilerle birlik olduğu doğru muydu yoksa? Polislerin çeşmeye yaklaştığını görünce oradan kaçtı. Dilenerek toplamış olduğu para hala cebindeydi. Sayınca bunun Yabubata'nın pantolon alması için vermiş olduğunun dörtte biri kadar olduğunu gördü. Mümkün olduğunca az yemesi durumunda iki gün yetebilirdi bu para ona. İki gün dilenci gibi yaşayacak, sonra da hayatta kalmak için ne yapması gerektiğine karar verecekti. Şehrin dışına doğru uzanan iki yanı palmiyeler ve yıpranmış banklarla çevrili uzun sahil caddelerinden birinde yürümeye başladı. Denizden serin bir esinti geliyor, palmiyeler yolu gölgeliyordu. Doğrudan denize inen bir merdiven gördü. Oturup yaralı ayaklarını suya soktu. Ama orada uzun süre kalmaya cesaret edemedi. Senyor Castigo'ya yakalanırsa işi bitmiş demekti. Denize atlamaktan başka çaresi kalmazdı. O geceyi şehrin varoşlarında bir sokağa terk edilmiş paslı bir otomobilin içinde geçirdi. İçinde kimsenin olmadığından emin olduktan sonra içeri süzülmüş ve arka koltuğun arta kalmış parçasının üzerine olabildiğince rahat edecek şekilde kıvrılmıştı. Çevresinde sıçanlar cirit atıyordu. Uykusu huzursuzdu. Rüyalar sırnaşık parmaklar gibi dürtükleyip duruyordu Nelio'yu. Babasını görmüştü rüyasında, köydeydiler. Köy yakılıp yıkılmamıştı. Annesini görmemişti ama o da oralardaydı. Açık bulutsuz bir gündü ama garip olan bir şey vardı havada. Soğuk bir esinti hissi veren bir şey. Önce bunun ne olduğunu anlamamış, sonra güneşin olmadığını fark etmişti. Gökyüzüne baktığında çok güçlü bir ışık görmüştü ama bu ışığın bir kaynağı yoktu. Sanki biri güneşi gökyüzünden kesip almıştı. Ama ışık nereden geliyordu o zaman? Aynı anda aslında gece olduğunu fark etti. Haydutlar gelmiş, birden çevresini sarmışlardı, kaçmaya çalışmıştı. Dizini arabanın içindeki çelik bir çıkıntıya çarparak uyandı. Arabanın önünde sahipsiz bir köpek durmuş ona bakıyordu. Uzaklardan bir kahkaha duydu, bir yerlerde radyo çalıyordu. Gecenin bir yarısı olsa gerekti. Rüyası üzüntüye kapılmasına neden olmuştu. En zor şeyin yalnızlık olduğunu düşündü. Hayatta kalabilecek kadar yiyeceği nasılsa bir şekilde bulurdu. Ama yalnızlığına nasıl çare bulacaktı? Sabahın ilk ışıklarıyla arabadan çıktı ama sorusunun cevabını bulabilmiş değildi. O gün şehirde yaşadığı sürece ev olarak kullanacağı heykeli keşfetti. Senyor Castigo'nun tehditkar hayalinden kaçmak ve yalnızlığına çare aramak için yaptığı hedefsiz yürüyüş onu şehir merkezinin daha önce görmediği bir bölümüne getirmişti. Yüksek binaların arasına sıkışmış küçük bir meydan, yaklaşık daire şeklinde bir pazar yeriydi burası. Ortasında büyük bir süvari heykeli vardı. Nelio daha önce ne heykel görmüştü ne de at. Önce bunun eşek olduğunu sanmış, cesaretini toplayıp heykelin gölgesinde oturan yaşlı adamlardan birine gerçekten bu kadar büyük eşekler olup olmadığını sorduğunda da alay konusu olmuştu. ''En büyük eşek böyle bir soruyu sorandır.'' deyip kötü niyetli cevaplıklarından hoşnut kikir demişti yaşlı adamlar. Nelio aptalca bir soru sorduğunu fark etmişti. Yaşlıların gençlerin aptallıklarını yakalamaktan büyük haz duyduklarını kendi tecrübelerinden biliyordu. Yine de yaşlılardan bastonu ve hırıltılı öksürüğü olan bir tanesi, ''O hayvanın bir at, bir Arap kavallosu.'' Dipnot kavallo at. Üzerindeki adamın da şu malum vali Dom Huakim'in atalarından ünlü bir komutan olduğunu söyledi Nelio'ya. Ayrıca genç devrimcilerin artık geride kalmış olan döneme ait kötü hatıraları canlandıran heykelleri sökme ve kaldırma kampanyasının tam bir başarıya ulaşmamış olduğunu da öğrendi. Heykellerin kökü kurutulamaz dedi yaşlı adam düşünceli bir şekilde. Bir böceğin üstüne basar gibi yok edilemez heykeller. Yerinden kaldırılabilir, eritilebilirler. Ama kökleri kurutulamaz. Nelio bu heykelin unutulmuş olduğunu öğrendi. Bunun sorumlusunun kim olduğu konusunda büyük bir tartışma çıkmış ve bu tartışma bir türlü sonuçlanamamıştı. Ama bu süre içerisinde heykel de yerinde kalmıştı. Nelio heykelin etrafında defalarca döndü. Atın üstündeki adamın başında miğfer vardı ve kınından çektiği kılıcını meydanın karşı tarafındaki Hint kumaşları satan dükkana doğrultmuştu. Nelio yaşlı adamlarla arasında uygun bir mesafe bırakarak heykelin kaidesine oturdu ve burada bu unutulmuş heykelin olduğu yerde kalmak istediğini düşündü. İnsanların koşuşturmayıp ağırbaşlı bir yavaşlıkla hareket ettiği, pek fazla arabanın geçmediği, şehrin gürültüsünün çevredeki yüksek binalar tarafından yutulduğu bu küçük meydanda kalmak istiyordu. Şehre gelirken yaptığı uzun yolculuk sırasında uyumak için ardına çekildiği sessiz kum tepelerini ya da köylerinin yakınındaki kara ağaçlardan oluşan korunun ortasındaki açıklığı hatırlatıyordu burası ona. Bütün öğleden sonrayı heykelin dibinde geçirdi. Gölge yer değiştirdikçe yaşlı adamlarla birlikte o da biraz öteye kaydı ve meydanda olup bitenleri seyretti. Karanlık dükkanlarının önünde hareketsiz bir şekilde müşteri bekleyen Hintli satıcıları ve saçlarıyla omuzları tülle örtülü karılarını gördü. Yüksek akasya ağaçlarının gölgesine serilmiş asırların üzerinde önlerine küçük piramitler halinde yığdıkları sebze, meyve ve kassava köklerini satan kadınlar oturuyordu. Çevrelerinde çocukları emekliyor, kadınlardan biri sıcak yüzünden uyuklayacak olursa diğerleri onun çocuklarına da göz kulak oluyordu. Çoğunlukla sessizce oturuyor, arada bir şarkı söylüyorlardı. Bazen aniden bir tartışma çıkıyor ama bağırış çağırış başladığı gibi çabucak sona eriyordu. Nerio söylenenlerin hepsini anlayamıyordu. Dilleri kendisininkinden farklıydı. Ama yaşlı adamların aşağılayıcı yorumlarından anladığı kadarıyla kadınlar doğaları gereği önemsiz şeyler yüzünden tartışıyorlardı. Bunun üzerine yaşlılar da hayatta neye değer vermek gerektiği konusunda aralarında tartışmaya başlamışlardı. Meydanın karşı ucunda küçük bir kilise vardı. Siyah cübbeli bir rahip, sanki kilisenin aniden teselli arayan huzursuz ruhların istilasına uğramasını bekliyormuş gibi kapıyı aralayıp dışarı bakıyordu arada bir. Ama kimse gelmediği için bir süre geçtikten sonra aynı işlemi tekrarlamak üzere tekrar içeri girip kapıyı kapatıyordu. Papaz beyazdı, sakalı vardı ama kafasında hiç saçı yoktu. Meydanın çevresindeki diğer yapılarda insanlar oturuyordu. Çok fazla sayıda insan. Her yer asılı çamaşırlarla, gürültü yapan, kaldırımda oynayan çocuklarla doluydu. Gürültü çekilmez hale geldiğinde yaşlı adamlar yumruklarını sallayarak çocukları tehdit ediyor ama çocuklar bunu görmüyorlardı bile. Nelio'nun canı çocukların yanına gidip oyunlarına katılmayı çok çektiyse de artık bunun zamanının geçmiş olduğunu biliyordu. Şehre geldiğinde çocukluğunu, gerçek yaşını sanki görünmez bir kılıfmış gibi çıkarıp sokaklar kendisini yutmazdan önceki son gece uyuduğu kumsalda bırakmıştı. Yaşlı adamlarla süvari heykelinin gölgesinde oturuyor olması haydutların köyü yaktığı gece gerçekleşen büyük dönüşümün bir belirtisiydi. İlk kez bu meydanda içini kaplayan huzursuzluğa hakim olmaya başladığını hissetti. Sanki şehrin göbeğinde bir köy bulmuştu. Aynı akşam kendine bir ev buldu. Yaşlı adamlar teker teker ayaklanıp geceyi geçirdikleri köşelere doğru karanlığın içinde kaybolmuşlardı. Güneş batmış Hintli dükkancılar isteksiz, hatta neredeyse üzgün bir şekilde son müşterilerini uğurlamış, kapılarını sürgüleyip ağır demir parmaklıklarını indirmişlerdi. Onlar gidince uzun yıpranmış paltolar içindeki siyah gece bekçileri gelmiş, torbalarından örtülerini ve yağlı tavuk butlarını çıkarmaya başlamışlardı. Ateş yakıp çay pişirdiler. Yemeğe başlamak için Hintlilerin gitmesini beklediler. Daha sonra da uyumak üzere örtülerine sarınıp yattılar. Çocuklar anneleri çağırınca oyunu bırakıp eve gittiler. Çamaşırlar toplandı. Hint okyanusundan esen rüzgara köri ve piri piri kokuları karıştı. Dipnot, piri piri, acı küçük bir tür biber. Bunun öğütülmesiyle elde edilen baharat. Sonunda Nelio heykelin kaidesinde bir başına kalmıştı. Akşam yemeği olarak eski bir yağ tenekesinin üzerinde kömür ateşinde pişirdiği yiyecekleri satan bir adamdan aldığı bir parça tavuk etini yemişti. Senyor Castigo'dan kaçarken bulduğu bu meydanı terk etmek istemiyordu. İnsanın dünyanın sırlarını ancak kaçarken keşfedebileceği şeklinde bir düşünce geldi aklına. Yoksa hep sır olarak kalmaya mahkumdular. Alacakaranlıkta atın karnının altında tam kalkmış ön ayağının yanında bir kapak gördü. Paslı kulpunu çektiğinde kapak açıldı ve Nelio atın iç organlarının olması gereken yerde büyük bir boşluk olduğunu gördü, içeri tırmandı. Atın burun deliklerinden ve miğferli süvarinin göz boşluklarından içeri düşen ışık huzmeleri yıldızları andırıyordu. Evini bulmuş olduğunu hemen anladı. Heykel o kadar büyüktü ki içinde ayakta durabiliyordu. Sevinci büyüktü. Başının üzerinde kılıcını çekmiş bir koruyucusu olacaktı hep. Atın içinde rüyaları güvenli bir şekilde yolculuk edebilirdi. Burada büyüyecek, kendisine bir kadın bulacak, çocuklarını yetiştirecekti. Kafasında bir sürü düşünce dolanıp duruyor, huzursuzluğu yavaş yavaş geçiyordu. Nihayet uykuya daldığında başını atın sol arka bacağına yaslamış, bükülmüş dizini de boynuna yastık yapmıştı. Heykelin yakınlarında bir adamın deliler gibi attığı kahkahalarla uyandı gün ağarırken. Atın karnından sürünerek dışarı çıkınca siyah cübbeli papazın küçük kilisenin önünde bir aşağı bir yukarı yürüdüğünü ve bir yandan da elini kolunu sallayarak sanki yalnız değilmiş de yanında görünmeyen biri varmışçasına mırıltılı bir konuşma tutturmuş olduğunu gördü. Küfürler ödüyor, öfkeli hareketler yapıyor ve arada bir de delice gülmeye başlıyordu. Nelio papazın gece kilisesinin önünde toplanmış, kötü ya da uğursuz ruhlara söylendiğini düşündü. Ancak yaşlı adamlar heykelin gölgesindeki yerlerini tekrar aldıktan sonra yaşlı papaz Manuel Oliveira'nın yıllar önce aklını kaçırmış olduğunu öğrendi. Genç devrimciler iktidarı ele geçirip şehre girdikleri sırada delirmişti. Korkudan mı, öfkeden mi kimse bilmiyordu. Kürsüden genç devrimciler aleyhine öyle lanetleyici nutuklar atmıştı ki eski cemaatinden hiç kimse ayinlere katılmaya cesaret edemez olmuştu. Herkes genç devrimcilerin kendilerinden farklı düşünenleri, özellikle de sömürge dönemini eski güzel günler olarak yad edenleri gözetleyip tutuklamak üzere aceleyle kurup geniş yetkilerle donattığı gizli polise yakalanmaktan korkuyordu. Ama Manuel Oliveira boş sıralardan başka dinleyicisi olmamasına rağmen vaazlarına devam etmişti. Arada sırada gizli polisten birinin uzun ayinlerden birine katıldığı olur, Manuel de nihayet bir dinleyici bulmuş olmanın coşkusuyla lanetlerinin dozunu arttırırdı. Genç devrimciler bunamış ve delirmiş olması nedeniyle yaşlı papazla önceleri pek uğraşmamış, insanların kilisesine gitmesini yasaklayarak boş sıralara vaaz vermesini sağlamakla yetinmişlerdi. Ancak kilisenin kapısının önüne koyduğu bir kasanın üstüne çıkıp vaaz vermeye başlaması bardağı taşırmış ve papaz kuzeydeki uzak eyaletlerden birinde farklı düşünenler için kurulmuş bir eğitim kampına yollanmıştı. Hatta bir ara yeni düzene karşı attığı delice nutuklara son vermezse kilisesinin merdivenlerinde kurşuna dizilmekle bile tehdit edilmişti. Ama bunların hiçbiri kâr etmemiş, sonuçta papazın eski kilisesine dönmesine izin verilmişti. Günün birinde yaptıklarından bıkacağını düşünmüşlerdi. Nitekim öyle de oldu. Artık bütün gününü kilisede sessizlik içinde Tanrı'nın kendisine neler olup bittiğini ve kilisesinin neden boş kaldığını açıklamasını bekleyerek geçiriyordu. Sadece sabahın ilk saatlerinde eski deliliğinin bulanık kalıntıları tekrar canlanıyordu. Bu gece bekçileri için uyanma zamanının gelmiş olduğunun, Hintli dükkan sahiplerinin az sonra sökün edeceklerinin şaşmaz işaretiydi. Her şeyin yolunda olduğunu, gece boyunca hiç uyumayıp ortalığı kolaçan ettiklerini söyleyeceklerdi. Yaklaşık olarak papazın kilisenin sessizliğine dönüşüyle aynı zamanda örtülerini toplayacak ve aceleyle iş yerlerine doğru yola koyulacaklardı. Nelio'ya bunları kendilerini güneşten koruyan heykeli mesken tutmuş olduğundan haberdar olmayan yaşlı adamlar anlatmıştı. Kiliseye komşu evdeki kadınlardan birinin kilisenin kapısına bir kap yemek bıraktığını gördü ve burasının haydutların yaktığı köyüne benzediğini düşündü bir kez daha. Bunu izleyen günlerde Nelio gözünü dört açarak şehirde nasıl hayatta kalındığını öğrendi. Bir keresinde tesadüfen oldukça sarhoş haldeki Senyor Castigo'ya rastladı. Takım elbisesi lekelenmiş ve sökülmüştü. Ondan korkmuyordu artık. Zamanının çoğunu sokakta yaşayan yaşıtlarını gözlemleyerek geçirdi. Araba yıkama, dilenme, bir şeyler satma ve fırsat düştükçe de çalma çabalarını uzaktan izledi. Büyük çocukların küçükleri nasıl kumanda ettiğini gördü ve kendisinin de bu ikinci gruba dahil olduğunu düşündü. Şehirde dolanırken sokaklarında ne bir çöp ne de tek bir çukur olan sessiz bir semte düştü yolu. Yüksek demir çitlerin ardındaki geniş bahçelerin ortasında duvarlarında hiç çatlak olmayan büyük beyaz evler vardı. Kendi yaşında çocuklar da gördü ancak onların kendisini görmediğini, bakışlarının adeta kendisini delip geçtiğini fark etti. O öteki tarafa, hayatta kalabilmek için kendisi gibi hayat sürdürenlerin tarafına aitti. Ayrıca birden sokakta beliriveren yeni çocukların, sokakta yaşamakta olan ve kendi bölgelerini kollayan çocukların arasına karışmasının, kendilerini onlara kabul ettirmesinin çok zor olduğunu da kavramıştı. Bunların çoğu dışlanıyor, dayak yiyor, geri çekiliyor, ancak gidecek başka yerleri olmadığından tekrar geri dönüyordu. Bazıları bir süre sonra ortadan tamamen kayboluyor, başlarına ne geldiğini merak eden de çıkmıyordu. Nelio atın karnında kafasını sol arka bacağa dayamış yatarken, hiç iz bırakmadan yok olan sokak çocukları için ayrı bir cennet olup olmadığını düşünmüştü. Dans, açlık ve kahkaha dolu garip hayatlarını sürdürebilecekleri sadece sokak çocuklarından oluşan bir dünya. Nelio neredeyse cümlenin ortasında sustu. Sabah yaklaşıyordu. Doğuda güneşin habercisi hafif bir kızarıklık belirmişti. Çok yorgun olduğu yüzünden belliydi. Uykuya daldığına kanaat getirmiştim ki aniden tekrar anlatmaya başladı. Fırsat hiç ummadığım bir anda çıktı karşıma. Günün birinde bir grup sokak çocuğunun arasına katılma şansım oldu. Onları tanıyorsun, hep buralarda dolanırlar. Günün birinde her şeyi değiştiren bir olay oldu. Benim orada olmam tamamen tesadüftü. Ama hayat tesadüfi anlardan oluşan uzun bir zincir değil mi zaten? Devam etmesini bekledim ama gerisi gelmedi. Gözlerini yummuştu, az sonra da uykuya daldı. Nefesi kesik kesikti. Sargılarını değiştirirken karşılaşacağım görüntü bana şimdiden endişe veriyordu. Yine de hayatın onu sıkıca tuttuğundan emindim. Tiyatro ve fırının önündeki caddede hayatlarını sürdürüp marifetlerini sergileyen sokak çocuklarının arasına nasıl katıldığını bana anlatmazlık edemezdi. Devamının geleceğini biliyordum. Ayağa kalkıp damın kıyısına yürüdüm, şehre baktım. Çok yorgun olduğumu fark ettim. Günün ilerleyen saatlerinde Muvulene kadını bir kez daha ziyaret ettikten sonra süvari heykelinin bulunduğu meydana gittim. Tıpkı Nelio'nun anlattığı gibi heykelin gölgesinde yaşlı adamlar oturuyordu. Atın ayağına yakın bir yere çöktüm ve Nelio'nun gizli mekanına açılan kapağı gördüm. Bir an için kapağı açıp içeri süzülmeyi düşündüysem de fikrimi hemen değiştirdim. Buna alınırdı. Oradan çabucak uzaklaştım. Yiyecek alabilmek için alaycı kızlardan birinden borç para almıştım. Dona Esmeralda'nın zaten pek bir şey tutmayan maaşımı vermesine daha 10 gün vardı. Tabii eğer o sırada parası varsa, ki bunun da garantisi yoktu. O gün hava çok sıcaktı. Ufukta fırtına bulutlarının toplandığını gördüm. Derhal dama dönüp eski un çuvallarından uydurduğum tenteyi derin uykudaki Nelio'nun üzerine gerdim. İşimi henüz bitirmiştim ki yağmur indirdi. Ama Nelio bunları fark etmemişti. Uyuyordu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 95.